yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün de haftanın ikinci iş gününde sizlerle birlikteyiz. Sizleri de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek olan canlı yayınımızda bugün neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesi, TEDA açılımı, bu konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Hamdi Turşucu stüdyomuzda olacak ve değerli konuğumuz da TEDA projesi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız da Türk kahvesi kültürü ve geleneği üzerine çok güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Önce müzik aramız, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Madem ki gittin, dönmesen de olur. Hatta hiç dönmesen çok daha iyi olur. Madem ki çektin gittin, gelmesen de olur. Hatta hiç gelmemen çok daha iyi olur. Giderken beynindeki o gri hücreler neyi emretti bilemem ki. Şimdi ince pişmanlıklar artık fayda etmez dedim ya. Hiç dönmesen çok daha iyi. Sakın dönme, sakın dönme. Bıraktığın yeri yıkma. Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır. Hatta utanç verici. Yakıştıramam sana ben utançları. Olsa olsa usançtı yaşadığım. Usanmasan benden gider miydin, gider miydin söyle. Ama çektin gittin, sakın dönme. Sakın dönme, sakın dönme. Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma. Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır. Hatta utanç verici. Sakın dönme, kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma. çok kolay. Lakin dönmek acıdı. Hatta utanç verici.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Genel Müdürümüzü stüdyomuza aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Hamdi Turşucu bugün bizimle birlikte. Sayın Turşucu hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürümüzü bir kez daha ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. Kendisine de teşekkür ediyoruz yoğun vaktinin arasında bize zaman ayırdığı için. Ama TEDA projesini gerçekten çok merak ediyoruz ve çok değerli, çok önemli bir proje olduğunun farkındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesi. Açılımı böyle değil mi Sayın Genel Müdürüm?
Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bu arada Türkiye'nin Sesi Radyosu alışkanlık yapmaya
ne
başladı.
Ne mutlu bize.
İkincisi oldu. Bundan sonra başka başlıklarla da herhalde devam edeceğiz
İnşallah.
Gibi gözüküyor.
İnşallah. Çok memnun oluruz.
Yine öncelikle dünyanın dört bir tarafından dinleyicilerimizi saygıyla selamlamak istiyorum.
TEDA açılımını biz artık hani dinleyicilerimizle paylaştık ama sizden
şöyle,
öğrenelim.
Hemen TEDA deyince TEDA'nın kısaltılmışı Türk Edebiyatı'nın dışa açılımı baş harfleri. Bu Türkçe kelimelerin baş harfleri TEDA olarak da yurt dışında da bu haliyle epeyce tanınıyor artık.
TEDA olarak
Zira,
tanınıyor
tabii,
değil mi?
Tabii.
Ne güzel.
Zira 13 yılını doldurmuş bir delikanlı haline geldi. 2005 yılında başlamış bir proje, bir organizasyondan bahsediyoruz. Türk kültür, sanat ve edebiyatının Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek programı. Uzun
açılımı
uzun,
da bu.
Uzun da bu. Şöyle, tabii TEDA 2005 yılında başladığında o döneme kadar bizim başta edebiyat eserlerimiz olmak üzere eserlerimizin yurt dışında farklı dillere çevrilmesi noktasında pek bir mesafe kat edememiştik.
Hı
hı. Yani iki elin parmakları sayısı kadar öyle sayabileceğimiz eserler var idi. TEDA'nın bu katalizör rolüyle beraber Türk Edebiyatı ve diğer eserlerimizle beraber hakikaten önemli bir açılım sağladı diyebiliriz.
Hı hı.
Şöyle, aslında tersten ve baştan bakmak lazım. O da şu, malum dinleyicilerimiz çok iyi bilirler. Hasan Ali Yücel ile başlayan bir tercüme hareketi vardı.
Evet.
1940'lı yıllarda başlayan, 1940'tan hadi tam tarihini söyleyelim, 1958'e kadar devam eden bir tercüme hareketi.
Hı hı.
Oradan birkaç başlıkta bilgi vereyim. 1940 yılında başlayan tercüme hareketinde 10 eserle başlanmış. 41'de 13, 42 yılında 28 diye devam ediyor. 1958 yılında da 34 eser olmak üzere toplamda 965 eser farklı dillerden Türkçe'ye kazandırılmış.
Hı hı.
Şimdi Hasan Ali Yücel ile başlayan bu tercüme bürosuyla başlayan tercüme hareketinin tam tersi simetrisinde 65 yıl sonra yani 2005 yılından itibaren Türkçe eserlerin yabancı dillerde yayımlanmasına adım atmışız.
Hı hı.
2005 yılından bugüne kadar 2696 eserin 72 farklı ülkede 61 farklı dilde çevirisine destek verilmiş toplamda.
Hı hı.
TEDA dediğimiz süreç nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor ona birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Şimdi TEDA tabiri caizse bir katalizör rolü oynamak isteyen bir proje ve program. Yani aslında biz kendi yayın evlerimizi, kendi müelliflerimizi, yazarlarımızı, çevirmenlerimizi bu vesileyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Sadece devletin verdiği bu desteklerle değil, bu destekler aracılığıyla aslında dışarıya daha fazla açılımı sağlanmaya çalışılıyor. Böylelikle devletin destekleri olsa da olmasa da yayın evlerimiz başta olmak üzere bizim edebiyat camiamızın kendi eserlerini farklı dillerde daha iyi ifade edebilmesine yarayacak bir aslında koridor, bir kulvar açmaya çalışıyoruz. Hı hı. 2005'ten beri gelen mantık da bu. Şimdi 72 farklı ülke dedik, 61 farklı dil ve 590 farklı yayın evine 624 farklı yazarımızın 1526 farklı eserine destek verilmiş şimdiye kadar. Başa dönecek olursak şartlarımız şu. Yurt dışından bir yayın evi olması gerekir. Hı hı. Bu yayın evi bizim başta edebiyat olmak üzere eserlerimizden bir tanesini çevirmek istediğine veya daha fazlasını çevirmek istediğine dair bize bir irade beyanı göndermesi gerekir. Ve bununla beraber yaptığı ön anlaşmasını göndermesi gerekiyor. Çevirmenle yaptığı anlaşması, telif hakkı sahibi olan kişi veya yayın eviyle yaptığı anlaşma gibi metinleri bize göndermesi gerekiyor, evrakları bize göndermesi gerekiyor. Gönderdikten sonra yılda iki defa toplantımız var. Genel Müdürlük uhdesinde 7 kişiden müteşekkil bir kurul var. Bu kurul kendisine yapılan başvurular birikiyor. Nisan, takriben söylüyorum Nisan ve işte Ekim, Kasım aylarında yapılan toplantı, iki toplantı da karara bağlanıyor. Nedir bu? İşte Nisan ayına kadar başvurular ne kadardır? Farazi söylüyorum 500 başvuru var. Dünyanın dört bir tarafından 500 eserimizin çevrilmesi veya basılması. TEDA sadece çeviriye destek değil, aynı zamanda basım için de destek verebiliyor. Hı hı. Bu da genelde çocuk kitapları için oluyor. Çocuk kitaplarında malum yazı az, görsellik fazla olduğu için çeviriden ziyade baskı için destek, evet, istiyorlar. Şimdi diyelim ki 500 eserin başvurusu yapılmış, birikmiş. Kurulun önüne geliyor. Nisan ayında toplantı yapılıyor. Bütçe imkanları çerçevesinde bu 500 eserin belki 100-150 eserine destek kararı çıkıyor. Bu destek kararı çıktıktan sonra yabancı ülkelerdeki yayın evlerine ulaştırılıyor. Size destek çıkmıştır diye. Bu destek de tabii Avrupa Birliği çeviri fonu baz alınarak bir matematiği var. Sayfa sayısına göre ve dile göre bir matematiği var. O matematik üzerinden çeviri kararı çıkıyor. Karşı ülkenin para birimiyle, ama ya dolar ya euro olmak üzere. Bu destek kararı veriliyor. Bu destek kararına binaen karşıdaki yayın evi kabul edip etmediğini irade beyanını gönderiyor. Karşılıklı mukavele imzalanıyor ve 2 yıl süre veriliyor. 2 yıl içerisinde o kitabın çevirisini yapacak. En az 1000 baskı yapacak. Şartlarımızı söylüyorum bu arada. En az 1000 baskı yapacak ve bu 1000 baskı içerisinden 30 adedini de arşiv olmak üzere bize gönderecek. Buranın güzelliği şurada. Normalde ülke olarak, devlet olarak oturup biz çeşitli kitapların çevirisini yapabilecek kudrette miyiz? Elbette ki o kudretteyiz. Oturulur masa başında çeşitli eser. Bu sene işte 100 tane eserin çevirisine karar verdik. Çevirdik, bastık ve ilgili ülkelere gönderdik diyebilirsiniz. Ama bu pek de tercih edilmesi gereken bir yöntem değil. Zira TEDA aracılığıyla aslında yapılmak istenilen şeylerden bir tanesi de şu. Karşı taraftaki ülkenin bir yayın evine verilen destekle bizim bir eserimiz o yayın evi üzerinden basılmış oluyor.
Evet.
Sonra kendi ISBN'ini vesaire alıyor. Raflara çıkıyor ve satış imkanı buluyor.
Ya aslında böylelikle bir anlamda tanıtım oluyor.
Hem tanıtım kesinlikle, hem de o yayıncılık piyasasına bir giriş yapılmış oluyor. Ve insanlar gidip sıradan bir okuyucu raflarda Türkiye'den gelen bir eserin çevirisini kendi dilinde okumuş oluyor. Bu muazzam bir
gerçekten
şey.
Gerçekten çok, çok güzel
bir
şey.
Yani 2005'te başladığından itibaren, yani 2005'teki başlangıcında kimin emeği varsa ben buradan açıkçası teşekkür etmek istiyorum. İsimlerini sayamayacağım kadar çok. Öyle olunca geriye dönüp baktığımızda 72 ülkeyle bir irtibatımız var. Biraz önce söylediğim gibi 590 farklı yayın eviyle bir temasımız var. Ve 2696 eser çevrilmiş. Hiç unutmuyorum, bundan birkaç yıl önce Frankfurt Kitap Fuarı'nda Arjantin'den birkaç temsilci geldi. Dediler ki bizim de çeviri programımız var. İşte 600'ü geçtik dediler. Sonra broşürlerini gösterdiler. Bizim broşürlerimizin hemen hemen aynısı. Aynı. Taklit etmişler. Bu açıkçası taklidi aslını yüceltir. Çok sevindim. Çok gururlandım. Onlara da dedim ki o dönemde 2000 üzerinde bizim de desteğimiz 2000 üzerine ulaştı deyince gözleri bayağı bir açıldı. O yönüyle bu önemli bir proje ama burada kalmaması gerekir. En başta bahsetmeye çalıştığım gibi devletin verdiği bu katalizör rolü oynayan desteğin yanında bizim kendi yayın evlerimizin de müelliflerimizin de farklı kanallar aracılığıyla daha fazla çeviri yapıyor veya yaptırıyor olmasını temenni ediyoruz ki uluslararası kitap fuarlarında da bunun meyvelerini toplamaya başladık. Sadece TEDA değil, TEDA'nın dışında da artık yayın evlerimiz kendi eserlerimizi farklı ülkelerde çevirip bastırmaya başladılar. Bu yönüyle önemli.
Peki Sayın Genel Müdürüm, bir konu kısıtlaması var mıdır? Hani değerlendirmeye alınmayan konular ya da alınan konular diye bir kısıtlama?
Evet var. Şöyle başlangıcından itibaren özellikle edebiyat eserlerine destek veriliyor. Sonra Türk kültür sanat başlığından da belli zaten. Bizim kültürümüzü, sanatımızı ve tarihimizi ifade edebilecek eserler en başta onlara destek veriliyor. ama işte ansiklopediydi, ders kitaplarıydı, doğa bilimleriydi, tıp, fen bilimleri vesaire gibi konularda araştırma kitapları vesaire onlara destek verilmiyor. Bir öncelik, bir tercih netice itibariyle bu alanda ihtiyacımız var diye başlamış ve gayet de verimli bir şekilde devam ediyor. Ama tekrar etmem gerekirse sadece devletin verdiği bu desteklerle değil, devletin desteklerinin dışında da epeyce artık eserlerimiz yurt dışındaki farklı ülkelerde neşrine bulmaya başladı.
Ne kadar güzel, ne mutlu. Türk Edebiyat Dünyası adına.
Buradan da affedersiniz, buradan da söyleyeyim. İnternet üzerinden de ulaşmak isteyen, belki dinleyicilerimiz arasında tanıdığı yurt dışında yayın evi vesaire olabilir, iletmek isterler. TEDA.gov.tr adresimiz var. Oradan daha detaylı bilgileri rahatlıkla alabilirler.
Sayın Genel Müdürüm, şu anda diyelim bir edebiyatçımız bir kitap yazdı ve bu kitabın yurt dışına göndermek istiyor ve desteklenmesini istiyor. O başvuru yollarını tekrar anlatmanız mümkün mü? İlk aşamada ne yapması gerekiyor o kitabını bastıktan ve Türkiye'de yayınladıktan sonra yurt dışına nasıl o piyasaya çıkaracak?
Şahıs olarak veya yayın evi olarak öncelikle yurt dışından bir yayın eviyle iletişime geçmesi gerekir. Aslında tam tersi, yurt dışından bir yayın evi bize ulaşıyor normalde. Fakat bu işin fiili hareketi genelde bizdeki bir yayın evi bir menajerlik aracılığıyla, bir telif ajansı aracılığıyla yurt dışında seçtiği bir ülkenin bir yayın evine ulaşabiliyor. Karşılıklı anlaşıyorlar. Onlar önden fiili olarak anlaşıyorlar. Daha sonra o yayın evi resmi olarak bize, yurt dışındaki yayın evi bize resmi olarak, belirttiğim biraz önceki web sitemiz üzerinden ve orada diğer iletişim kanallarımız da var, bize başvuruyorlar. Başvuruda istenilen belgeler de tek tek saymayın isterseniz. Orada yazılı, web sitemiz üzerinde yazılı. O belgeleri tamamlayıp gelmesi gerekiyor. Zira biz burada herhangi bir şekilde aracılık eden bir kurum değiliz.
Tabii.
İşlem neredeyse tamamlanmış vaziyette olacak. Biz sadece çevirisine ya da baskısına destek olacağız. Diğer kalemleri netice itibariyle kendi aralarında halledecekler. Karşılıklı bir netice itibariyle hukuk ilişkisi var. Ticari bir iş ilişkisi var. Ve onlar kendi aralarında işte telif ücreti olarak ne belirleyecekler, işte çevirmen ücreti olarak ne belirleyeceklerse, kaç baskı yapacaklarsa,
biz
tabanı söylüyoruz. Yani 1000 baskı yapacaksınız. Belki kendi aralarında 2000 baskı yapmak üzere anlaşacaklar. Onlara hiçbirine biz karışmıyoruz. Bizim belli şartlarımız var. O şartları tamamladıktan sonra destek vermeye ehil olunursa, yani kuruldan geçerse destek miktarını transfer ediyoruz.
Hı hı. Değerlendirme kriterleri de var TEDA Danışma Kurulu'nun ve Değerlendirme Kurulu'nun, evet, bildiğimiz kadarıyla. Hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor bu kitaplarda, eserlerde ya da?
Şöyle, yani biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi öncelikle mümkünse edebiyat eseri olması arzu ediliyor. Sonra dediğim gibi Türk kültür, sanat ve tarihini ifade eden eserler olması gerekiyor. Ama bununla beraber elbette ki göz önünde bulundurulacak başlıklardan bir tanesi karşıdaki muhatap olan yayın evinin gerçekten muteber bir yayın evi olup olmadığı.
Hmm.
Zira yani dünyaya açılıyorsunuz sadece Türkiye'de değil, dünyaya açıldığınızda da karşı ülkenin hani sıkıntılı, uygun olmayacak bir yayın evi, yani gerçekten ehil olmayan bir yayın evi olabilir. Bununla ilgili olarak tetkikler olabiliyor. Sonra çevirmenin deneyimi gibi alt başlıklarda değerlendirme safhasında kurul tarafından gözden geçirilir.
Yani her başvuran kitap hemen desteklenecek diye bir şey
zaten
yok.
Zaten şöyle bir durum var. Tabii şöyle, isteseniz de artık başvurular o kadar çok ki
değil mi?
Bütçe imkanları çerçevesinde şöyle söyleyeyim, başa dönecek olursak 2005 yılında 39 esere destek verilmiş. Sonra bu sayı 200'lere 300'lere kadar gelmiş vaziyette. Tamam, artıyor. Ama bununla beraber kar topu gibi büyüyen bir talep de var. Bu arada vaktimiz de az kaldı, hemen aklıma gelmişken söyleyeyim.
Buyursunlar.
Yine 2006 yılından itibaren Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çeviri atölyesi de başlıyor.
Bu Sayın Genel Hanım, tam onu inanın soracaktım. Çünkü hep haberler görüyoruz internette, yeni çevirmenlere TEDA kapılarını açıyor gibi haberler. Onun detayını sizden öğrenelim.
Şöyle, yani sadece destek, katalizör rolü oynamak, sadece destek verip çekilmek değil, aynı zamanda çevirmenlerimize de bir imkan sağlayabilmek adına 2006 yılında başlayan ve bu yaptığımız organizasyonu da tahkim etmek anlamında bir başka organizasyonumuz daha var. O da çeviri atölyeleri. 2006 yılında İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri atölyesi Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa başlamış. Sonra bu format değiştirmiş yıllar içerisinde. 14 farklı dile kadar çıkmış. Lehçeden Farsça'ya, Çince'den İşte Fransızca'ya kadar 14 farklı dilde çeviri atölyesi oluşmuş. Yaklaşık 200-250 kişinin katıldığı koskocaman bir, neredeyse bir kongreye dönüşmüş vaziyette.
Yeri nerede yapılıyor? Anda.
Genelde İstanbul'da yapıldı şimdiye kadar. Geçtiğimiz sene Antalya'da yaptık. Önümüzdeki sene de büyük ihtimalle Antalya'da falan yapılma durumu olabilir. Böylelikle biz aslında tecrübeli çevirmenlerle, bu akademisyen de olabilir ya da sadece çevirmen de olabilir, tecrübeli çevirmenlerle mesleğinin daha başlangıcında olan veya öğrenci olanları bir araya getiriyoruz. Bir. İkincisi, yurt dışında Türkçe bilen çevirmen ama kendisi Türk vatandaşı değildir. Onları davet ediyoruz. Hem Türkiye'den tecrübeli çevirmenler, hem de Türkiye dışındaki ülkelerden, o dilin konuşulduğu ülkeden çevirmeni davet ediyoruz. Onlar geliyor. Onların yanına da hem Türkiye'den hem de o ülkeden yeni yetişen çevirmenleri çağırıyoruz. Kendi dillerinde, kendi kompartımanlarında eğitimlerini yapıyorlar. Daha doğrusu atölye çalışmalarını yapıyorlar. Atölye çalışmalarında da artık bir hafta içerisinde ne kadar çalışma yapılabilirse belli metinleri çeviriyorlar. Karşılıklı birbirlerine soruyorlar. Böylelikle de hem bir tanışma hem de bir tecrübe aktarımı olmuş oluyor.
Tabii. Çünkü bazen çevirilerde o kültürü de tanımak gerekiyor. Hatta bazen değil, çoğu zaman. Ya, çünkü o kültürü tanımadan yaptığınız çeviri böyle motomot çeviri olduğunda bir anlam ifade etmeyebiliyor okuyan için, farklı kültürdeki kişiler için.
Düşünün şimdi, Türkiye'de lehçe bilen bir uzman, deneyimli bir çevirmen. Polonya'dan da Türkçe bilen yine bir çevirmen gelmiş, tecrübeli. Karşılıklı birbirlerine acaba örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından belli bir metni birbirlerine soruyorlar. Ben burayı bu şekilde çevirdim ama sen nasıl çevirirsin?
Ne güzel
fikir
bir
alışverişi yapıyorlar ya. Ve bu işte yine kar topu gibi bir yere gidiyor ve 2006 yılında başladığı için 2006-2007 yıllarında mesleğe yeni başlamış olan bir çevirmen artık tecrübeli bir çevirmen haline gelmiş oluyor. Ve mümkün olduğunca da biz sadece Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak değil başka ilgili kurum ve kuruluşların da temsilcilerini de bu atölyenin içerisine davet ediyoruz. Ve böylelikle de taşırıyoruz etrafımıza bu tecrübeyi.
Peki şimdi katılmak isteyenler ve bizim bu çağrımızı duyanlar muhakkak olacaktır dinleyicilerimiz arasından. Nasıl katılabilirler? 2019 yılı için bu atölye çalışması bizim, alımlar başladı mı?
Yok, henüz başlamadı. Ama bizim her türlü bilgi için teda.gov.tr adresimizi mutlaka ziyaret etsinler adresimizi. Oradaki duyuruları da takip etsinler. Takıldıkları bir nokta. Sıradan bir okuyucu da olabilir. Örneğin Fransa'da bir okuyucu. Ya işte raflarda ben şu kitabı göremedim çevrilmiş ama onunla ilgili olarak bir bilgi verebilir misinizden tutun da iyi bir Fransızcadan Türkçe'ye çevirmen olabilir. Ben de katılmak istiyorum bu hareketinize diyebilir. Ona varıncaya kadar herkes bu web sitemiz üzerinden, ilgili iletişim numaraları üzerinden bize 7 gün 24 saat ulaşabilir.
Bu atölye geçtiğimiz yıl 21-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmiş. Herhalde bu yılda yine 2019'da da aynı tarihler olur gibi.
Evet, o civarda olur. Çünkü mümkün olduğunca biz hani TÜYAP Kitap Fuarı'yla da entegre bir şekilde bir tarihe denk getirmeye çalıştığımız için o dönemler oluyor. Bir de kış sezonuna girerken birazcık daha rahat olabiliyor. Çünkü yazın herkesi bulamayabiliyorsunuz. Evet. Tatil vesaire.
Sayı sınırlaması var mı?
Bütçe imkanları çerçevesinde biz bir önden sayımızı hemen hemen tespit ediyoruz. O sayıya ulaştıktan sonra da o sayının üzerindekilere de teşekkür ediyoruz. Belki seneye.
İnşallah diyoruz. Hangi sene onlara faydalı olursa o sene o TEDA'nın yeni çevirmenlere kapılarını açıyor cümlesini okudukları anda o heyecanı duyup katılacaklarından hiç şüphem yok. Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz önemli bilgiler için ve sizin de dediğiniz gibi bu TEDA projesi Türk edebiyat eserlerinin tüm dünyaya tanıtımı anlamında gerçekten çok önemli bir proje. Emeği geçenlerin emeğine sağlık. Siz de devam ettiriyorsunuz. Sizin ve sizinle birlikte çalışanların da emeğine sağlık olsun.
Teşekkür.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi, TEDA projesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Sayın Hamdi Turşucu ile çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
Zamanı değil. iki güzel bir kapıyı kilitler. Vadeli vadesi sönen yiğitler. Gitme yârim yayla zaman.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bugün yine bizimle birlikte.
Merhaba.
Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün kahvelerimiz de sizlerle birlikteyiz. Evet. Hatta Facebook sayfamıza girenler fotoğrafları da göreceklerdir. Kahveyle çok güzel fotoğraflar çekindik hemen yayın öncesinde. Türk kahvesi kültürü ve geleneğini konuşacağız. Çünkü UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine alındı. Türk kahvemiz. Evet. Gerçi yıllar önce alındı ama biz o temsili listeden bir an önce asıl listeye geçsin istiyoruz.
Evet, evet. Bir de yani aynı zamanda da Aralık ayında olduğu için bu hani bir anlamda Aralık ayı yıl dönümü gibi bir şey oldu. O yüzden biraz aslında konuyu böyle de seçtik. Hem de gerçekten güzel de bir konu.
Evet,
keyifli
çok,
de bir konu.
Çok.
Yabancıların çok dikkatini çekmiş. Epeyce onlar yazmışlar. Bizde de var ama çünkü Türk kahvesi kendine özgü bir pişirme ve ritüeli olan bir kahve diğer kahvelere nazaran. Dolayısıyla gerçekten somut olmayan bir kültürel miras. Sadece kahve bir içecek olarak değil bizde. Aynı zamanda onun arkasında bir kültür olduğu için. Mesela biz kahve yapıyoruz evet kız isteme törenlerinde ama mesela kız isteme töreninde onun yapılmasının sebebi hem o büyüklere saygı hem kızın görülme için bir vesile. Hani kızı görmek için bir vesile,
bir bahane
birçok zaman. Hem arada iki aile arasında o sohbeti koyulaştıran bir
kahve bahane dersin.
Evet, aynen öyle kahve bir o anlamda da bir bahane. Hem de mesela kız istemeye geleceğiz, bir kahvenizi içmeye geleceğiz
denir
gibi. Yani bu bir kültür aslında aynı zamanda.
İçine de böyle tuz atılır değil mi?
Evet,
o törenler.
Onu diyecektim. Yani aynı zamanda da kızın el becerisini gösteren ya da damadın sabrını veya damat adayının sabrını işte çeşitli şekillerde test eden de bir unsur. Yani birden fazla amaca hizmet ediyor. Ya da biz aslında sabah kahve altı diyoruz mesela kahvaltıya. Yani kahve içmek için insanlar bir şey yiyormuş. Sırf kahvenin altına bir şey olsun da midemize boş kahve
bastırsın
gitmesin diye. Yani kahve altı dediğimiz bir şey var. Tabii ki bir kültür bizde. Yine mesela dostlar bir araya geldiğinde sonradan daha ağırlıklı olarak çaya dönüşmüş. Tabii daha pahalı kahve. Bir kahvehane kültürü var çok ciddi manada ve şu anda da her köşe başında Türkiye'de, her ilimizde, değil mi? Her yerde kahvehane kültürümüz var. Özellikle
tabii
erkek kültürünün baskın olduğu ama sonuçta bu bir kültürün parçası.
Evet.
Kahvehaneler sadece kahvenin pişirildiği, tabii ilk başta kahveden yola çıkarak kahvehane deniliyor ama şimdi ağırlıklı çay tüketiliyor. Fakat yine de kahvehaneler kurulduğu andan itibaren sosyalleşmenin bir merkezi. Ve sosyalleşmenin merkezi olarak siz birilerinin evlendiğini, öldüğünü, ne bileyim işte başına bir şey geldiğini, hastalandığını hep kahvehaneden öğrenirsiniz. Ya da ülkenin siyasetine ilişkin birçok şeyi kahvehaneden öğrenirsiniz. Erkekler tabii ki hani bir takım oyunlar oynamaya veya başka türden kıraathane diyoruz mesela, kahvehane, kıraathane, okuma yapmak için filan da gidiyor olabilirler. Ama ağırlıklı olarak şu anda erkeklerin sosyalleştiği, birbirleriyle iletişim kurduğu, gidişattan haberdar oldukları, birbirlerinden, mahallelinin birbirinden haberdar olduğu merkezler. O yüzden de sadece kahve içilen yerler değil, bir kültürün simgesi. Diğer taraftan da kahve 500 yıllık geleneğiyle Türkiye'de bir gastronomik kimliğimiz bizim. Mesela kültürel kimliğimizin bir parçası da gastronomik kimliğimiz. Bugün lokum dediğimizde bu bir gastronomik kimliğimizin bir parçası. İşte Adana kebap dediğimizde bu kahve de öyle. Evet. Kahve de gastronomik kimliğimiz. Dolayısıyla birçok anlamda sadece bir içecek olmanın ötesinde bizi temsil eden bir yönü var. Çıkışına baktığımız zaman Şazeli diye Şazeli tarikatının başındaki kişiye atfediliyor zaman zaman. İşte tarikattan kovulmuş, dağlara çıkmış, orada aç susuz yaşarken kahve tanelerini bulmuş. İşte kahve tanelerini Afrika'nın güneyinden bahsediyor. Orada onları işte çiğneyerek ya da zaman zaman yiyerek dinç kalmış, enerji vermiş o ona diye. Sonrasında da bunun ya da işte bir çoban. Keçiler yemiş, Kaldi adlı bir çoban keçileri yemiş, keçilerinin çok enerjik olduğunu görmüş, oradan kendisi de yemiş, kendisi de enerjik olduğunu görmüş. Ağırlıklı olarak aslında dini tarikatlar tarafından uykuyu giderdiği ve uzun süre ibadete izin verdiği için kullanıldığı ilk başlarda söyleniyor. Hani Osmanlı'ya geçişiyle ilgili Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonrasında geldiği söyleniyor. 1554'te Peçevi tarihine göre ilk kahvehane kuruluyor İstanbul'da. Hatta Tahtakale'de Tahmis Sokak'ta. Tahmis de kuru kahve anlamında, yani bir sokağa adını veriyor. Bir kültür oluşturuyor orada, Mısır Çarşısı'nın oralarda. Ve kuru kahveci Mehmet Efendi ve mahdumları, hani ilk... Evet. belki markamız diyebileceğimiz. Tabii Anadolu'nun şöyle bir tarafı var. Anadolu'da üretilmiyor kahve. Özellikle Türk kahvesi Brezilya'daki bir kahve çekirdeğinden daha iyi yapılıyor. Aslında Afrika'daki, Etiyopya'daki Kaffa bölgesinden geldiği söyleniyor ismin. Ya da Arapça kuvve, hani kuvvet veren anlamında. Birkaç yere dayandırılmakla birlikte.
O Yemen'den gelme hikayesi.
Evet, evet, evet. Yani hani o bölgelerde ağırlıklı olarak olduğu ve buraya geldiği söyleniyor. Ama şu bir gerçek, hani çıkışına dair, kahvenin bulunuşuna dair pek çok rivayet olabilir ama Avrupa'ya geçişinde Anadolu'nun çok önemli bir köprü görevi var. Çünkü buraya gelen seyyahlar buradan öğrenerek, işte kahve çekirdeklerini götürerek, o kültürü görerek oraya gittikleri için Avrupa'da bu kültürün yaygınlaşması, kahve kültürünün yaygınlaşması bizden kaynaklanıyor. Tabii bir de savaşlar sırasında biz kahve de götürüyoruz, kahve çekirdeği de götürüyoruz oraya. Biraz da oradan kaynaklanıyor. Özellikle kahve kültürü anlamında nedir o kültürü farklı kılan? Pişirme şekli ve sunuluş ritüeli. Şimdi biz şimdi cezvede pişiriyoruz mesela ama öncesinde ıbrıklarda sunuluyor mesela, işte kumda pişiriliyor. Yani daha lezzetli olabilmesi için telvesiyle birlikte sunulan benim bildiğim tek kahve dünyada.
Süreyle ve, alakalı.
Aynı zamanda tabii yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. O köpüğünün oluşması gerekiyor. O yavaş yavaş konuluyor, dağıtılıyor fincanlara falan. Dolayısıyla bu bir ritüel gerektirdiği için sarayda da tabii ilk başta sarayda tüketiliyor. Sonra yavaş yavaş kahvehane kültürüyle birlikte halka iniyor. O da halkın her kesimine değil. Çünkü gerçekten pahalı. Yurt dışından geldiği için pahalı. Ve kaliteli bir kahve olması gerekiyor. Mesela her kahve, bazı cins kahveler Türk kahvesi yapımına uygun değil. O yüzden mesela bu granül yapay kahve, evet, granül kahveler biraz daha ucuz bir cins kahveden yapılıyor. Onlar mesela Türk kahvesi için çözülüyor. Kullanılamıyor. Evet, evet. Dolayısıyla mesela işte onun bir örtüsü var. O örtünün serilmesi, sonra o tepsinin getirilmesi, tepsinin üzerine ıbrağın getirilmesi, kahve fincanlarının yerleştirilmesi. Yani o kişiler belli, kahveci başı diye mesela bir ne diyelim ünvan var. Ve bunların sunumundan itibaren işte yanına dokum, böyle bir soğumasın diye mesela bakır kapların içerisine konuluyor. Üstü kapatılıyor. Bütün bunlar bir ritüeli gerektirdiği için aynı zamanda bizim de atasözlerimize dahi girmiş. Yani gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül dost ister kahve bahane, evet, diye. Gerçekten de kahve sohbetlerimiz ağırlıklı olarak Bu anlamda dostlukların kurulduğu sohbetlerdir. Kahvehaneler de böyle ama ne oluyor? Bir zaman zaman yasaklandığını görüyoruz Osmanlı'da kahvehanelerin. Neden? Çünkü devlet sohbetleri yapılan yerler haline dönüşüyor. Fakat diğer taraftan eleştiriler bir şekilde de devletin eleştirilmesiyle ilgili, devlet yönetiminin eleştirilmesiyle ilgili sohbetlerin de yapıldığı yerler olduğu için, hatta bunun önüne geçmek için kıraathaneye dönüştürüldüğü, yani sohbet yerine, bu tür eleştiren okuma sohbetler yapsınlar. Yerine okuma yapsınlar diye yönlendirilmeden kaynaklanan bir yapı sebebiyle kıraathaneye dönüştürüldüğü de söylenir. Zaman zaman yasaklanıyor mesela kahvehane. Fakat şimdi düşünün, içki içen, alkol alan bir grubun meyhanesi var işte oraya, ama bu anlamda dini çerçevede baktığımızda Müslüman Türk erkeğinin gideceği çok alan yok. Kahvehaneler böyle bir kültürü yaratıyor. İnsanların bir araya gelip kahve ya da çay eşliğinde sohbet edebileceği sağlıklı mekanlar sağlıyor. Onlara bir anlamda kolaylaştırıyor birlikte olmalarını. Tabii yine bu anlamda kadınların bu kültürde yeri yok, kahvehane kültüründe. Hala da mesela bir var, kadınlar kahvehaneleri ara sıra var ama genelde baktığımızda, evet, kahvehane kültürü kadın kültürü değildir. Onlar da daha çok ev sohbetlerinde. Mesela sana bir kahveye geleyim. Sabah kahvesine gidilir. İnsanlar böyle kahvaltı sonrasında, biraz önce dedik ya kahve altı diye. İnsanlar birbirlerine, o zaman da öyle, Osmanlı'da da öyle. Yani insanlar birbirlerine, kadınlar özellikle, ev sohbetlerinde ağırlıklı olarak kahveyi tüketiyorlar. Bu yüzden de kahvehane kültürünün ağırlıklı olarak entelektüel bir yere hitap ettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü şimdi tembel haneler haline dönüştü. Mehmet Akif çok eleştirir, Ziya Gökalp çok eleştirir kahvehaneyi, kahvehane kültürünü. Neden? Çünkü zamanla sadece oyun oynanan ve boş vakit geçirilen, ağırlıklı olarak üretim yapılacağı yerde çok ciddi bir nüfusun vaktini boşa harcadığı yerler olarak hala da öyle görülüyor olabilir. Ama ilk başlangıcına baktığımızda meddah oyunlarının oynandığı, Karagöz Hacivat oyunlarının oynandığı, halk hikayelerinin sunulduğu ya da ne bileyim bir takım gösterilerin yapıldığı yerlerdi buralar. Pek çok yazar buralardan ilham alarak eserlerini verdi, şiirlerini yazdı, romanlarını yazdı. Kahvehane birçok insanı gözlemleyebileceğiniz, pek çok kişinin bir araya gelip, ucuz olduğu için, hani yaşlısı da, entelektüeli de, işte genci de, fakiri de, zengini de, hepsi orada toplanabildiği için çok toplumun büyük bir kesimini gözlemleyebildiğiniz ve buradan yararlandıklarınızla eser verebildiğiniz alanlar. Dolayısıyla aslına bakarsanız ilk başta tembel haneler değil, tam tersine eğitim merkezleri gibi işlev görüyorlar. Ama zamanla bu işlevini kaybederek mesela şu anda bence kıraathane işlevini de çok iyi yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla boş vakit öldürülen yerler gibi görülüyor. Fakat yine de sosyalleşmenin önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bizde yine bir başka atasözü ne diyor mesela? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyoruz. Yani o kahvenin aslında dostluk simgesi olduğunu, iletişimi başlatan bir simge olduğunu bir taraftan ifade ediyoruz. Tabii maalesef küreselleşmeyle birlikte bu günümüzdeki Amerikan kahvesi tarzı, İtalyan kahvesi tarzı kahvelere karşı Türk kahvesinin birazcık yenildiğini görüyoruz. Geneline baktığımızda nüfusun belli bir yaş üstünün hala Türk kahvesini tercih ettiğini ve ağırlıklı olarak evinde bunu kendisi pişirerek tükettiğini biliyoruz. Fakat satın alınan kahveler içerisinde özellikle gençlerin kahve satın aldığını ve bu satın alınan kahveler içerisinde de 200 tane de bir tanenin sadece
Türk kahvesi,
Türk kahvesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gittikçe aslında Türk kahvesi kültürü, bu bahsettiğimiz kahve ritüeli ve bunun arkasındaki o bahsettiğimiz kültürel mirasın yok olduğunu, yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Bizim için hakikaten bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır ama bu yeni nesilde anlam bulmuyor.
Süreden
bulamıyor
mi
artık.
Acaba? Neden
evet,
içmiyoruz?
Süreden kaynaklanıyor. Çünkü take away dediğimiz, hani al içerek git. Ama Türk kahvesi öyle değildir. Ritüeliyle onu yavaş, pişirmesi bile yavaştır. Sohbeti, yani şu kadarcık küçücük bir kahve fincanını siz yayarsınız bir saate.
Evet.
Nedir onun keyfi? Sohbetindedir. Kahvesi bahanedir.
Evet.
Ama şimdi o kahve Kişileri uyanık tutmak için kafein almanın bir yolu olarak daha çok görüyoruz. Yani şu anki kahve kültüründe. Hı hı. Ve ağırlıklı olarak hani yolda bir yere giderken, işe giderken daha
uyanık
çok
kalayım.
Uyanık kalayım düşüncesiyle hızlı hızlı içtiğimiz, tükettiğimiz bir şey haline dönüştü. Yani sohbetin bir aracı.
Fast food yerine fast drink
kesinlikle,
gibi bir şey oldu.
Kesinlikle. Yani hızlı kültürel kimlik içme anlamında biraz önce dedik ya, gastronomik kimliğimiz.
Evet.
Aslında bu kimliği kaybetmemek lazım. Bence Türk çay yapma usulü de farklı. Bunu yine konuşmuştuk. Bir çayla ilgili konuşma yapmıştım. Çay da bizim açımızdan diğer ülkeler gibi değil. Biz farklı algılıyoruz çayı ve çayın arkasındaki kültürü. Kahve de öyle. Bu UNESCO'nun kabul etmesinden sonra farklı şekilde pişirildiğini fark ettiği için Kahveciler Derneği bir standartlaştırmaya da çalışıyor. Ve biliyorsunuz hani birkaç başka konuda daha bunu yaşıyoruz. İşte Yunanlılar bizim kahvemiz diye sahip çıkıyorlardı. Hı hı. Mesela bu çok önemli bir şey. Yani Türk kahvesinin ilk başvuruyu yapıp da temsili listeye Türk kahvesi olarak bunu sokmuş olması, dünya kültürel mirası açısından bizim adımızla Türk kahvesinin anılmış olması çok önemli bir şey. Zaten aslında Yunanca'daki Türk kahve kültürüyle ilgili kelimelere baktığınızda neredeyse Türkçeden alınma pek çoğu. Yani birazcık şeyle, zorlamayla çözersiniz hangi anlama geldiğini. Bizdeki tiryaki, işte kavurma, birçok cezve, fincan,
yani
pek çok kelime.
Yani o kahve yapımına
evet evet süreçteki pek
süreçte
çok kelime tabii bizden alınma. Ya tabii Yunanca'ya uyarlanmış ama yani o bile zaten aslında bizden alındığının bir göstergesi. Ama yine de bu iddia vardı ortada ve UNESCO'nun listesinde bizim Türk kahvesi olarak temsili listeye
çok
alınmış
önemli
oluyor olması bizim mirasımız olduğuna, bizim damgamızın olduğuna çok önemli bir işaret oldu. Sizin dediğiniz gibi inşallah en kısa sürede de
asli listeye
de girer bu tescillerin. İşte o süreçte en önemli şeylerden bir tanesi standartlaştırmak, yani kahvenin pişiriş şekillerini ve bununla ilgili ritüelleri. Osmanlı Sarayı'ndaki gibi bir ritüelimiz yok artık. Yani ıvrıklardan fincanlara boşaltılıp işte bakır. Ama yine de birçok yerde belli,
hala devam ediyor
evet, belli
aslında
ritüellerimiz var.
Hatta o
mesela o kumda kahve, hı-hı, değil mi, reklamını görüyoruz. Hı-hı. Çünkü gerçekten kumda pişirilmesi çok daha lezzetini arttırıyor. Mesela bunun işte kaç dakika pişireceği, içine ne kadar kahve konulacağı filan filan gibi bu tür standartlaşmalar olursa bu miras listesine girdikten sonra da bu geleneğin hem
sürdü
somut olarak yapılışı hem de bunun arkasındaki kültürün yaygınlaşması anlamında belki hani dedik ya kaybediyoruz yavaş yavaş küresel markalara kahvemizi, standartlaşmayla birlikte belki Türk kahvesi markaları da artar. Çünkü bazen bakıyorsunuz o Amerikan kahvesi satan yerlerde Türk kahvesi denilemeyecek kadar lezzetsiz, adına
şekerli,
yakışmayacak çok kötü kahveler
evet,
yapılıyor.
Evet,
mesela
evet,
bir standart getireceksiniz ve bu şekilde yapamayana ceza vereceksiniz ya da hı-hı, işte ne bileyim pişirtmeyeceksiniz yani. Bu çok önemli. Hı-hı. O standartlaşma kahvenin kültürünü ve lezzetini, Türk kahvesi denilen kendine özgü özelliği koruması anlamında çok önemli.
Bunun dışında sağlığa faydaları da çok.
Tabii.
Hani
ay, şifa yönüne hiç değinmedik.
Değinemedik bile.
Hani o tür kültürel tarafları çok.
Hı-hı.
Çok. Ben sadece kahvenin kendi içimlik kültüründen bahsettim.
Hayır, hani o diğer ülkelerin kahveleri üstüne üstlük bir de hem kilo yapması hem obeziteyi artırması
evet,
anlamında çok
evet,
zarar
evet,
verirken
evet,
Türk kahvesinin
hazmı kolaylaştırıcı özelliği
sağlığa
var.
Sağlığa faydaları da var.
Aynen öyle. Öksürüğü kesmeye yönelik faydası var. Ne bileyim iltihabı gidermeye vücutta faydası var. Hani oralara girmedim. Ben sadece bildiğimiz pişiriliş şekliyle ve arkasındaki kültürüyle
evet, hani
bir ritüel
ya,
olmasından
artık
bahsettim.
Yerini Amerikan kahvelerine çeviriyor. Hani
maalesef.
Bu bile yerini koruması için çok önemlidir diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, evet.
Ve bir an önce inşallah Türk kahvesi kültürü ve geleneği üzerine güzel bir söyleşimiz oldu değerli hocamla. UNESCO insanlığın somut olmayan kültür mirasının asıl listesinde görmeyi arzu ettiğimizi söyleyerek de
bu arada da biz de sahip
olalım
çıkalım yani bu süreç
tabii
zarfında tabii ki hani içerek markalara destek olarak, Türk markalarına, kahve markalarına destek olarak ve ritüelini koruyarak, bunun asıl arkasındaki o somut olmayan kültürünü koruyarak.
Evet hocam, çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza,
yüreğinize sağlık. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla bugün Türk kahvesini konuştuk. Pek tatlı bir sohbetti. Kahve bahane oldu. Değerli hocama bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle geldik programımızın sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 bilecik 25 yamamayın.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.